Gülün Adı, Umberto Eco, 29. ayrım. Peki bunların Dolcino ile ne ilgisi var?
İlgisi var. Bu sana sapkınlığın yok edildikten sonra da nasıl ayakta kalabildiğini gösterir.
Bu Dolcino bir papazın piçiydi. İtalya'nın bu bölgesinde, daha kuzeyde Novaro Piskoposluğunda yaşayan çok zeki bir gençti. Edebiyat öğrenimi görmüştü. Ama kendisine iş veren bir papazdan para çalıp doğuya, Trento kentine kaçtı. Orada Gerardo'nun öğretisini yaymaya başladı. Ama daha da sapkın bir doğrultuda Tanrı'nın tek gerçek havarisinin kendisi olduğunu, her şeyin sevgide ortak olması gerektiğini, bütün kadınlarla ayrım gözetmeksizin yatmanın meşru olduğunu, bunun için karısıyla ya da kızlarının biriyle yatsa bile hiç kimsenin zinayla suçlanamayacağını öne sürüyordu. Gerçekten de bunları öne sürüyor muydu? Yoksa bunları öne sürmekle mi suçlanıyordu? Tincilerin de Montefalcolu rahipler gibi benzer suçlarla suçlandıklarını işitmiştim.
Bununla yetin diye sözümü kesti Ubertino sertçe. Onlar artık rahip değildiler. Onlar sapkındı. Rahip Dolcino'nun kendisi leke sürmüştü onlara. Hemen sonra dinle. Fra Dolcino'ya kötü demek için sonra ne yaptığını bilmek yeter. Nasıl olup da sözde havarilerin öğretilerini benimsediğini bilmiyorum bile. Belki de gençliğinde Parma'ya yolu düşmüş. Gerardo'yu dinlemiştir. Bologna bölgesinde Segarelli'nin ölümünden sonra o sapkınlarla ilişkisini sürdürdüğü biliniyor. Vaaz vermeye Trento'dan başladıysa kesinlikle biliniyor. Orada soylu bir aileden Margarita adında çok güzel bir kızı baştan çıkarmış ya da Heloise'in Ebelertus'u baştan çıkarması gibi. O onu baştan çıkarmış çünkü, sakın unutma, şeytan erkeklerin yüreğine kadın kılığında girer. O zaman Trento piskoposu onu piskoposluktan sürmüş. Ama Dolcino çevresine binden fazla insan toplamış bulunuyordu. Onu doğduğu yere geri götüren uzun bir yürüyüşe başladı. Yol boyunca başka insanlar da sözlerine kapılarak ona katıldılar. Geçtiği dağlarda yaşayan birçok Valdezyen sapkın da ona katılmış olabilir. Ya da kendisi, kuzeydeki bu bölgelerde yaşayan Valdezyenlere katılmak istemiştir. Novara'ya varınca Dolcino, başkaldasına elverişli bir ortam buldu. Çünkü Verselli Piskoposu adına Gattinara kasabasını yöneten vasallar halk tarafından sürülmüşlerdi. Bunun üzerine halk Dolcino'nun haydutlarını kendi değerli bağlaşıkları olarak karşıladı.
Piskoposların vasalları ne yapmışlardı?
Bilmiyorum. Onları yargılamak bana düşmez. Ama gördüğün gibi birçok durumda sapkınlık beylere karşı başkaldırılarla birleşiyor. Bunun içinde sapkın Madonna yoksulluğu vaz ederek işe başlıyor. Sonra da tüm yetki, savaş, şiddet kışkırtmalarının tuzağına düşüyor. Verselli kentinde aileler arasında bir savaşım vardı. Sözde havariler bundan yararlandılar. Bu ailelerde sözde havarilerin yol açtığı karışıklığı sömürdüler. Feodal beyler yurttaşları soymak için paralı asker kiraladılar. Yurttaşlar da Novaro Piskoposu'ndan kendilerini korumasını istediler.
Amma karışık iş. Peki Dolcino kimden yanaydı?
Bilmiyorum. Kendi başına bir taraftı o. Bütün bu çatışmaların içindeydi. Yoksulluk adına başkaldırının mallarına karşı giriştiği savaşta bunlardan yararlanıyordu.
Dolcino sayıları 3000'i bulmuş olan adamlarıyla Novaro yakınlarında Parete Calva denen bir tepede kamp kurdu. Orada kaleler ve barınaklar yaptılar. Dolcino utanç verici bir açık saçıklık içinde yaşayan bütün bu erkekler ve kadınlar kalabalığını yönetiyordu. Oradan kendisine bağlı olanlara sapkın öğretisini açıklayan mektuplar gönderiyordu. Ülküsünün yoksulluk olduğunu, hiçbir dışsal bağlılık zinciriyle bağı olmadığını, kendisinin peygamberlerin mührünü kırmak, eski ve yeni ahitleri anlamak için Tanrı tarafından gönderilmiş olduğunu söylüyor, yazıyordu. Laik din adamlarına, vaizlere ve minoritlere şeytanın elçileri diyor, herkesi onlara boyun eğme görevinden esirgiyordu. Tanrı'nın kullarının yaşamını 4 döneme ayırıyordu. Birincisi, İsa'nın gelişinden önceki eski ahit dönemiydi. Atalar ve peygamberler dönemi, bu dönemde evlilik iyi bir şeydi. Çünkü Tanrı'nın kulları çoğalmak zorundaydılar. İkincisi,
İsa'nın ve havarilerinin dönemiydi. Bu bir ermişlik ve erdenlik dönemiydi. Sonra üçüncü dönem geldi. Bu dönemde papalar önce halkı yönetebilmek için dünyasal zenginlikleri kabul etmek zorundaydılar. Ama insanlar Tanrı sevgisinden uzaklaşmaya başlayınca Benedikt geldi ve her türlü dünyasal malı yatsıdı. Benedikt, rahipleri de yeniden serbest biriktirmeye başlayınca Aziz Francesco ve Aziz Dominik geldiler. Dünyasal erk ve zenginliğe karşı Benedikt'ten de sert konuşuyorlardı. Ama sonunda şimdi birçok din adamının yaşamı yeniden bütün bu iyi ilkelerle çelişince üçüncü dönemin sonuna geldik. Böylece havarilerin öğretilerine dönmek gerekti. Ama Dolcino, Fransiskenlerin vaaz etmiş oldukları şeyleri vaaz ediyordu. Fransiskenler arasında da özellikle tinciler ve siz kendiniz varsınız peder. Aa evet. Ama o onlardan haince bir tasım çıkarıyordu. Dolcino bu üçüncü yozlaşma dönemine bir son vermek için bütün din adamlarının, rahiplerin ve papazların çok acımasız bir ölümle ölmeleri gerektiğini söylüyordu. Bütün kardinal ve psikoposların, papazların, rahibelerin, erkek kadın bütün dindarların, vaizci tarikatlara bağlı olan herkesin, minoritlerin, tariki dünyaların, hatta Papa Bonifatius'un kendisinin bile Dolcino'nun seçmiş olduğu bir imparator tarafından yok edilmeleri gerektiğini söyledi. Bu imparator da Sicilya İmparatoru Federico'ydu. Ama bu Federico, Umbria'dan kovulan tincileri Sicilya'ya kabul edilen Federico değil miydi? İmparatorun, gerçi şimdi İmparator Ludwig ama Papa'nın ve kardinallerin dünyasal erkini yok etmesini isteyenler de minoritler değil miydi? Sapkınlığın ya da deliliğin belirgin özelliği en doğru düşünceleri dönüştürmek ve onları Tanrı'nın ve insanların yasasıyla çelişen sonuçlara yöneltmektir. Minoritler hiçbir zaman imparatordan başka papazları öldürmesini istemediler. Yanılıyordu. Şimdi biliyorum bunu. Çünkü birkaç ay sonra Bavyeralı İmparator Ludwig, Roma'da kendi tarikatını kurunca Marsilio ve öteki minoritler papaya bağlı olan dindarlara Dolcino'nun yapılmasını istediği şeyi aynen yaptılar. Bunu söylerken Dolcino'nun haklı olduğunu söylemek istemiyorum. Böyle bir şey söz konusuysa Marsilio da yanılmıştı. Ama özellikle o gün öğleden sonra William'la yaptığım konuşmadan sonra Dolcino'yu izleyen saf insanların, tincilerin verdikleri sözlerle Dolcino'nun onları yürürlüğe koyuşu arasında nasıl ayrım yapabileceklerini kendi kendime sormaya başlıyordum. Dolcino ortodoks diye bilinen insanların katıksız bir biçimde gizemli bir yoldan öne sürmüş oldukları şeyleri uygulamaya koymaktan suçlu olamaz mıydı? Yoksa fark burada mıydı? Kutsallık Tanrı'nın ermişlerinin bize söz verdiklerini dünyasal yollardan elde etmeye çalışmaksızın Tanrı'nın onları bize vermesini beklemek mi demekti? Şimdi bunun böyle olduğunu biliyorum. Dolcino'nun niçin yanıldığını da, insan nesnelerin dönüşümünü tutkuyla umsa da onların düzenini değiştirmemeli. Ama o akşam birbiriyle çelişen düşüncelerin pençesindeydim. Sonunda diyordu Ubertino, sapkınlığın damgasını her zaman gururda bulursun. Dolcino 1303 yılında yazdığı ikinci bir mektupta kendine Havariler Topluluğu'nun yüce başkanı Hayin Margarita, bir kadın ve Bergamolu Longino'yu, Novaralı Federico'yu, Alberto Garantino ve Brescialı Valderico'yu da yardımcıları olarak atadı. Sonra da geleceğin papaları konusunda hezeyanlara başladı. İkisi iyi, birincisi ve sonuncusu, ikisi, ikincisi ve üçüncüsü kötüydü bu papaların. Birincisi Celestino, ikincisi kahinlerin, yüreğinin gururu onursuzluk getirdi sana. Sen ey kaya yarıklarında yaşayan dedikleri 8. Bonifatius'tu. Üçüncü papanın adı anılmaz ama Jeremia'nın onun için işte tıpkı bir aslan dediğine inanılır. Ve yüz karası Dolcino. Aslanı Sicilyalı Federico'da görüyordu. Dolcino dördüncü papanın kim olacağını henüz bilmiyordu. Onun ermiş papa, başrahip Gioacchino'nun sözünü ettiği melek papa olması gerekiyordu. O Tanrı tarafından seçilecek, o zaman Dolcino ve o sırada sayıları 4000'i bulan bütün adamları birlikte kutsal ruhun lütfuna erecekler Böylece kilise dünyanın sonuna dek yenilenmiş olacaktı. Ama onun gelişinden önce 3 yıl her türlü kötülük işlenecekti ve Dolcino bunu yapmaya çalıştı. Her gittiği yere savaş götürdü. 4. Papa, burada şeytanın kendine yakın olanlara ne oyunlar oynadığı görülüyordu. Dolcino'ya karşı Haçlı Savaşı açan 5. Clemens'ın ta kendisiydi. Bu da doğru oldu. Çünkü Dolcino o sırada yazdığı mektuplarda Ortodokslukla bağdaşmayan kuramlar ortaya atıyordu. Roma Kilisesi'nin bir yosma olduğunu, papazlara boyun eğmemek gerektiğini, tüm tinsel yetkenin şimdi havariler tarikatına geçmiş olduğunu, onların yeni kilisenin tek temsilcileri olduklarını, havarilerin evlilikleri boş düşürebileceklerini, tarikat üyesi olmayan hiç kimsenin kurtulamayacağını, hiçbir papanın günahları bağışlatamayacağını, ondalıkların ödenmemesi gerektiğini, yeminsiz bir yaşamın yeminli bir yaşamdan daha kusursuz olduğunu, kutsanmış bir kilisede dua etmenin değersiz olduğunu, bunun bir ahırda dua etmekten farksız olduğunu, İsa'ya ormanlarda da kilisede de tapınabileceğini öne sürüyordu. Gerçekten bunları söyledi mi? Elbette, kesinlikle bunları yazdı. Ama ne yazık ki daha da kötüsünü yaptı. Parete Calva'da köprübaşı kurduktan sonra vadideki köyleri yağmalamaya, yiyecek sağlamak için talan etmeye başladı. Kısaca, yakın kasabalara karşı gerçek ve tam bir savaş açtı. Herkes ona karşı mıydı? Bunu bilmiyoruz. Belki bazı kimselerce destekleniyordu. O bölgelerdeki anlaşmazlıklar kör düğümünün içinde olduğunu söylemiştim sana. Bu arada kış gelmişti. 1305 yılının kışı, son 10 yılların en sert kışı, çevrede büyük bir açlık vardı. Dolcino kendisini izleyenlere 3. bir mektup gönderdi. Birçok insan ona katıldı. Ama o tepenin üstünde yaşam dayanılmaz olmuştu. Öylesine açtılar ki, atların ve başka hayvanların etini yediler. Samanları kaynatıp yediler. Birçoğu öldü. Peki şimdi kiminle savaşıyorlardı? Verselli Piskoposu, 5. Clemens'ı çağrıda bulunmuş, sapkınlara karşı bir Haçlı seferi düzenlemişti. Savaşa katılanların tüm günahları bağışlandı. Savoylu Louis, Lombardiyalı sorgucular, Milano Başpiskoposu hemen harekete geçtiler. Birçok insan elini haça alıp Verselli ve Novarallıların yardımına koştu. Hatta Savoy'dan, Provence'den, Fransa'dan bile. Verselli Piskoposu başkomutandı. İki ordunun öncüleri arasında sürekli çarpışmalar oluyordu. Ama Dolcino'nun kaleleri alınamıyordu. Kötüler bir yerden yardım alıyorlardı. Kimden? Bu karışıklığı körüklemekten hoşnut olan başka kötü adamlardan sanırım. 1305 yılının sonuna doğru sapkınların başı, geride yaralı ve hastaları bırakarak Parete Calva tepesinden ayrılmaya zorlandı. Trivero topraklarına doğru ilerledi. Orada o zamana dek Zubello denen sonraları kiliseye baş kaldıranların kalesi haline geldiği için Rubello ya da Rebello denen bir dağda kamp kurdu. Dipnot. Rubello ya da Ribello İtalyanca asi demektir. Neyse, olup bitenlerin hepsini sana anlatamam. Korkunç kıyımlar oldu. Ama sonunda asiler teslim olmaya zorlandılar. Dolcino ve adamları yakalandılar, haklı olarak yakıldılar. Güzel Margarita da mı? Ubertino bana baktı. Güzel olduğunu anımsıyorsun değil mi? Söylendiğine göre güzelmiş. Ülkenin birçok beyi serserinin elinden kurtarmak için onunla evlenmeye kalkışmış. Ama o istememiş. Aşığı olacak o tövbe bilmez gibi, o da tövbe etmeden öldü. Bu sana bir ders olsun. En olağanüstü bir yaratık biçimine bürünse de Babil yosmasından sakın. Şimdi bana söyler misiniz peder, manastırın kilercisinin, hatta belki Salvatore'nin de Dolcino ile karşılaştıklarını ve şu ya da bu biçimde onun yanında bulunduklarını öğrendim. Sus. Düşünmeden konuşma. Kilerciyi bir Minorit manastırında tanıdım. Dolcino ile ilgili olaylardan sonra o yıllarda birçok tinci Aziz Benediktus'un tarikatına sığınmaya karar vermeden önce tedirgin bir yaşam sürmüş, manastırlarını bırakmak zorunda kalmışlardı. Remigio'nun ona rastlamadan önce nerede kaldığını bilmiyorum. Ama onun en azından Ortodoksluk bakımından Her zaman iyi bir rahip olduğunu biliyorum. Geri kalanına gelince, ne yazık ki ten güçsüzdür. Ne demek istiyorsunuz? Bunlar senin bilmemen gereken şeyler. Neyse, madem ki bir kez konuştuk, hem senin iyiyi kötüden ayırabilmen gerek. Bir kez daha duraksadı. Sana şunu söyleyeyim. Burada, manastırda, kilercinin bazı ayartmalara karşı direnemediği konusunda bazı dedikodular işittim. Ama bunlar söylenti. Sen böyle şeyleri aklına bile getirmemeyi öğrenmelisin. Beni yeniden kendine çekti, sımsıkı sarıldı. Meryem Ana'nın heykelini gösterdi. Temiz sevgiyi öğrenmelisin. İşte kadınlığın yüceltildiği varlık. Bu nedenle Neşideler Neşidesindeki sevgili gibi ona güzel diyebilirsin. Onda, dedi, yüzü tıpkı bir gün önce başrahibin değerli taşlarından ve altından yapılmış kutsal kapılarından söz ettiği zamanki yüzü gibi, içten gelen bir ışıkla ışıl ışıldı. Bedenin inceliği bile göksel güzelliklerin bir belirtisidir. Bu nedenle de yontucu, bir kadını süslemesi gereken tüm inceliklerle yansıtmış onu. Meryem Ana'nın çocuk İsa'nın minicik ellerinin oynamakta olduğu çapraz bağcıklı giysisi içinde dimdik ve sımsıkı duran ince gövdesini gösterdi. Görüyor musun? Çünkü hafifçe öne çıkık, belli belirsiz kabarık, köslünce taşmayan, basık ama yassı olmayan göğüsler de güzeldir. Bu güzel mi güzel görünüm karşısında ne duyuyorsun? İçimde bir ateş yanmış gibi kıpkırmızı kesildim. Ubertino bunu anlamış olmalıydı ya da yanaklarımın kızardığını fark etmişti. Çünkü hemen ekledi. Doğaüstü sevginin ateşini duyuların bayıltıcılığından ayırt etmeyi öğrenmelisin. Azizler için bile güç bir şeydir bu. Peki ama iyi sevgi nasıl anlaşılır diye sordum ürpererek. Sevgi nedir? Dünyada bana sevgi kadar anlaşılmaz gelen hiçbir şey yoktur. Ne insan, ne şeytan, ne de başka bir şey. Çünkü sevgi her şeyden daha çok işler ruha. Yüreği böylesine kaplayan, böylesine bağlayan hiçbir şey yoktur. Bu nedenle onu yöneten silahlar olmayınca ruh derin bir uçuruma atılırcasına sevgiye atılır. Şuna inanıyorum ki Margarita'nın baştan çıkarıcılığı olmasaydı Dolcino kendi kendini lanetlemezdi. Parete Calva'daki pervasız, açık saçık yaşam olmasaydı Dolcino'nun başkaldırmasının büyüsüne daha az insan kapılırdı. Dikkat et, bunları sana şeytan işi olduğu için doğal olarak herkesin sakınması gereken kötü sevgi için söylemiyorum yalnızca. Tanrı ile insan, komşuyla komşu arasındaki iyi sevgi için de söylüyorum. Hem de büyük bir korkuyla. Çoğu kez iki ya da üç kişi, erkek ya da kadın birbirlerini yürekten severler. Karşılıklı özel bir düşkünlük beslerler birbirlerine. Birbirlerine yakın olmak isterler. Birinin dilediğini öteki de ister. İtiraf ederim ki ben de Angela ve Chira gibi erdemli kadınlara bu tür bir sevgi duydum. Bu sevginin tinsel bir sevgi de olsa, Tanrı adına da duyulsa kınanması gerekir. Çünkü ruhun duyduğu sevgi bile önceden silahlanmazsa, sıcaklıkla duyumsanırsa, sonunda yüceliğini yitirebilir ya da karmaşık bir duruma gelebilir. Ah, sevginin birçok özelliği vardır. Ruh önce yumuşar, sonra hasta düşer. Ama sonra tanrısal sevginin gerçek sıcaklığını duyar. O zaman ağlar, inler, eriyip kireç olması için ocağa atılan taşa döner. Çatırdar, alevler dalar onu. Peki, iyi sevgi bu mudur? Ubertino başımı okşadı. Ona bakarken gözlerinin yaşlarla nemlendiğini gördüm. Evet, sonunda bu iyi sevgidir. Elini omzumdan çekti. Ama ne zordur diye ekledi. Onu ötekinden ayırmak ne zordur. Bazen ifritler ruhunu kışkırtınca boynundan asılmış bir adama benzersin tıpkı. Elleri arkasında bağlanmış, gözleri bantlanmış dar ağacında asılı kalır. Ama gene de yaşar. Hiçbir yardım, hiçbir destek, hiçbir umar olmaksızın boşlukta sallanır durur. Yüzü yalnızca gözyaşlarıyla değil, belli belirsiz bir ter tabakasıyla ıslanmıştı. Şimdi git dedi bana çabuk çabuk. Bilmek istediğini anlattım sana. Bir yanda melekler korosu, bir yanda cehennemin açık ağzı. Git şimdi. Tanrı'ya övgüler olsun. Yeniden Meryem ananın karşısında yere kapandı. Usul usul hıçkırdığını duydum. Dua ediyordu. 29. ayrımın sonu, sayfa 330, devamı 30. ayrımda.